Peygamberimizin hayatı.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, sizleri Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Yüce Mevlamızın bütün güzellikleri, iyilikleri, rahmeti, bereketi bütün hepimizin üzerine olsun inşallah. Yüce Mevlamız bizlerin kusurlarını, günahlarını bağışlasın. Annemizin, babamızın, âbâ ve ecdadımızın ve akrabayı taallukatımızın, bütün gelmiş ve geçmişlerimizin, şehit ve şühedamızın makamlarını cennet eylesin inşallah. Gazi ve guzatımıza sağlık ve afiyet lütfeylesin inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına dair bir sohbetle daha birlikteyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlığa hidayet, yol gösterici, rehber, güzel bir örnek olmak için gönderilmiş özel bir insandır. Peygamberler silsilesinin son halkasıdır. Peygamberimiz ortaya koyduğu yaşayışıyla hepimize, tüm insanlığa örnek bir hayat ortaya koymuştur. Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin hayatını anlamak, tanımak, mücadelesini fark etmek için bizim öğrenmek, tanımak ve anlamak durumunda olduğumuz bir dönem daha vardır ki biz bu döneme cahiliye diyoruz. Cahiliye, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak görevlendirilmeden önceki yaşadığı dönemin sosyal, siyasi, ahlaki, ilkesel, her anlamdaki duruşuna dair verilen bir isimdir ki bu ismi Allahu Teala Hazretleri vermiştir. Cahiliye kelimesinin kavramlaşma süreci Medine döneminde olmuştur. Değerli kardeşlerim, cahiliye sadece tarihi olarak Peygamberimizin hayatından önceki bir zaman dilimine değil, ki bu zaman dilimine Kur'an-ı Kerim'de Cahiliyetul Ula, yani ilk cahiliye ismi verilmiştir. Cahiliyenin Peygamberimizin hayatından sonra da hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hem Peygamberimizle birlikte olan insanların mücadele ettiği, değiştirmeye, dönüştürmeye ve yenilemeye çalıştığı algı, anlayış, hayata dair bir duruş olduğunu fark etmemiz gerekiyor. İşte bu dersimizde, bu sohbetimizde cahiliyenin Kur'an-ı Kerim'deki Peygamberimizin hayatındaki ve siyerdeki karşılığına dair bazı mütalaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Her şeyden önce cahiliye dediğimiz zaman zihnimize gelen ilk ana karakter cahiliyenin inanç düzeyindeki duruşudur. Cahiliye, değerli kardeşlerim, bugün de hepimizin adını andığı zaman zihnimize ve hatırımıza getirdiği değer nedir? İnanç düzeyinde putperestlik ve şirk algı ve anlayışıdır. Biz bugün bu dersimizde cahiliye dediğimiz zaman cahiliyeyi iki ana kategoride arz etmeye çalışacağız. Cahiliye öncelikle bir inançtır. Ardından inancın İnsanda oluşturduğu tefekkür ve zihniyetin ortaya koyduğu ahlaktır. Cahiliyenin inancı şirk üzereydi. Cahiliyenin ahlakı ise bu şirk algı ve anlayışının hayata dair ortaya koyduğu somut örneklerdi. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizden önceki toplumların da peygamber gelmeden önceki hayatlarını ve peygamberlerin mücadele ettiği yaşam algısı ve anlayışının temel karakteristiği olarak cahiliyenin ortaya konduğunu görüyoruz. Hazreti Musa, Hazreti Hud, Hazreti Lut, Hazreti Nuh ve Yusuf peygamberler buna dair cahil ve cahilce mantalite ve zihniyetlere karşı özel bir mücadele vermişlerdir. Hazreti Musa'nın, Hazreti Hud'un ve Hazreti Peygamber'in özellikle mücadelesinde ve Kur'an-ı Kerim'de onların muhatap olduğu, yani bu peygamberlerin muhatap olduğu toplumların özel bir karakteristiği olarak cahiliyeye, inanç bağlamında atıfta bulunulduğunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, Hazreti Musa kavmini Mısır'daki Firavun zulmünden kurtarmak için büyük bir mücadele vermiş ve onları kurtarmış. Bir çöl alanında uzunca bir müddet onlarla bir arada ve birlikte yaşamıştı. Her nedense Hazreti Musa kendi kavminden bir müddet ayrılmış ve Allah-u Teala Hazretlerinden özel mesajlar almak için inzivaya çekilmişti ki tekrar döndüğünde kendi halkının Hazreti Musa'dan bir özenti olarak, başka toplumlardan bir etkilenme olarak, "Ey Musa, bizim de keşke bir putumuz olsa, biz de falanca filanca kavim gibi biz de putlara tapsak" diye talepte bulununca Hazreti Musa son derece öfkelenmiş ve "Siz ne diyorsunuz? Siz, Allah size ne emrediyor, siz ne yapıyorsunuz? Ben böyle bir şey yapmaktan haşa Allah'a sığınırım. Siz ne kadar cahil bir toplum haline gelmişsiniz" diye öfkelendiğine şahit oluyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de bu muhtelif ayetlerle dile getirilmektedir değerli kardeşlerim. Zümer suresinin 64. ayet-i kerimesinde bu özellik, bu durum şöyle ifade edilmiştir. "Ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz?" diye ayet-i kerimede ifade edilmiştir. Değerli kardeşlerim, şirk konusu 21. yüzyılda da çok iyi anlaşılamamış bir konudur. Tabii ki şirkin tarihsel zeminde tezahür ettiği en önemli görünüm, en önemli tezahür putlar şeklinde, bir takım ikonlar şeklinde idi. Ancak 21. yüzyılın şirki, 21. yüzyılın inanç, ruh, paradigma ve zihniyet anlamındaki sorunları çok tabii ki bu şirk kavramının zenginleşerek, içerik değiştirerek ama nitelik olarak aynı özelliklerde devam ettiğine dair örneklere sahibiz. Özellikle en yaygın olan şirk, insanın kendisini, kendi nefsini ilahlaştırarak başkaları üzerinde tahakküm kurma, başkaları üzerinde bir despotizm oluşturma ve böylece zayıf insanları, kendi etrafında bulunan, kendi kontrolü altında bulunan insanlara karşı bir, tabiri caizse, mini krallık oluşturup onun üzerinden insanlara zulmetmek, insanların zamanını, insanların ruhunu, insanların imkanlarını, fırsatlarını, değerlerini şirkin, ilahlığın ve putperestliğin aracı haline getirmek şeklinde tezahür ettiğini fark etmemiz gerekiyor. Tabii ki bu çok uzun izahlar isteyen bir konudur değerli kardeşlerim. Rabbimiz hepimizi, cümlemizi kendi nefsimizi ilahlaştırmaktan, başka insanları köleleştirmekten, başka insanlara köle muamelesi yapmaktan muhafaza buyursun. Bütün peygamberlik olgusunun, peygamberler tarihinin ve son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en zirve mücadelesi şirke karşıydı değerli kardeşlerim. Çünkü bütün günahlar insanın önce kendi nefsini ilahlaştırması ve ardından etrafındaki insanları köleleştirmek için, etrafındaki insanları zayıflatmak için bir çaba ve gayret içerisine girmesi ve ardından bu arzusunu ortaya koyabilmek ve gerçekleştirebilmek için şirkin ahlaki vasıflarını, ahlaki tezahürlerini hayatının ve yaşamının bir parçası olarak aktarmaya başlamasıyla ortaya çıkmaktadır. Ve bugün de, yarın da, geçmişte de değerli kardeşlerim, şirk düzeninin, insanın ruh dünyasındaki şirk belasının, insanın ve insanlığın en büyük problemi olan insanın kendi hevasını putlaştırıp, insanın kendi hevasını ilahlaştırıp, bunu çevresinde olan insanların hakkına ve hukukuna tasallut edecek şekilde kullanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bugünün dünya düzeni de değerli kardeşlerim, işte bunun maalesef bunun örnekleriyle doludur. İnsan niye bir başkasının yurduna, yuvasına göz diker? İnsan niçin bir başkasının vatanını, yurdunu heba etmek için çaba sarf eder? İnsan niye başkasının malına, mülküne, harimi ismetine dokunma gibi bir günaha düçar olur? Bunların her birinin ana kaynağında insanın kendisini, kendi nefsini güçlü görüp, haşa ve haşa, toplumumuzda ifade edilen güzel bir söz vardır, alçak dağları ben yarattım algısı ve anlayışı çerçevesinde başkalarına karşı bu ilahlık, nefsani yenilmişlik durumunu başka insanlar arasında bir zorbalık aracı kullanmak olarak görmek gerekiyor. Değerli kardeşlerim, sohbetimizin başında ifade ettiğimiz üzere peygamberimizin mücadele etmiş olduğu cahiliye geleneğinin, cahiliye algısının iki temel tezahüründen bahsettik. Bir, inanç bağlamında tezahürler, iki, davranışlar bağlamında ortaya çıkan ürünler. İnanç ne kadar bozuk, ne kadar temelsiz, ne kadar zayıf olursa, davranışlar da o kadar zayıf, o kadar temelsiz, o kadar çürük olur değerli kardeşlerim. Çünkü inanç dediğimiz şey, 21. yüzyılın yeni öğrendiğimiz yeni kavramlarından, modern kavramlarından biriyle ifade edecek olursak, inanç dediğimiz şey insanda paradigmayı oluşturur. İnanç dediğimiz şey insanın ruh dünyasını, insanın beynini, zihniyetini, dimağını şekillendirir ve bu şekillenme hayata dair karşılaştığı meselelerle ilgili olarak insanın tepkilerini belirler, insanın reflekslerini belirler, daha da önemlisi insanın tercihlerini belirler değerli kardeşlerim. Tercihimiz ne olacak? İlahlaştırılmış bir nefisle tercihlerimizi iyiden yana mı koyacağız? Kötüden yana mı koyacağız? Yeni bir dünyanın oluşmasını, iyilikleri ve güzellikleri isterken, Allah'ımıza dua ederken, kendimiz, ailemiz, vatanımız, memleketimiz için güzellikler talep ederken, değerli kardeşlerim, buna dair bizim payımızın ne olacağını hesaplarken, işte bu nefsimizin ilahlaştırılmış olup olmamasıyla, yani kendimizi ve çevremizdekileri şirke düşürüp düşürmememizle alakalı bazı hususları sorgulamamızın gerekliliğinin farkına varmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, Allah'ımızın peygamberler göndermesinin en önemli sebebi, bir takım insanların bir takım insanları kulluğa ve köleliğe mecbur etmesi sebebiyledir. İnsan bazen kendisi ilahlık taslar, birilerini kendisine kulluğa mecbur eder. İnsanlar bazen ilahlık taslayan bazı insanların kul ve kölesi olur. Yüce Mevlamız her ikisini de reddediyor değerli kardeşlerim. Peygamberimiz hayatı boyunca bu iki kulluk türüne karşı en büyük mücadeleyi vermiştir. Bizim de yaşadığımız çağı yaşanabilir, zayıfların, fakirlerin, gariplerin, öksüzlerin, yetimlerin yaşayabileceği bir çağ, bir dönem, bir hayat haline dönüştürmek için mücadele etmemiz gereken şeyin bu olduğunu fark edelim değerli kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de cahiliye ile ilgili birçok ayette Yüce Mevlamızın en önemli tavsiyesinin Allah'tan başkasına kulluk etmemek olduğunu öğreniyoruz. Cahiliye dediğimiz şeyin, şirk dediğimiz şeyin, insanın insanı köleleştirmek olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Bu öylesine bir hastalıktır ki, şirk öylesine bir hastalıktır ki, bazen insanlar kendisinin ilahlaşma sevdasının ve ilahlaşma hevesinin farkına varamayabilirler. Bu ilahlaşma sevdası, ilahlaşma iddiası bazen bir ailede olur. Bazen bir aile büyüğünün aile halkından zayıf olanlara karşı tavır ve davranışında olur. Zamanımızdaki kadın erkek ilişkilerinin, maalesef karı koca ilişkilerinin bu anlamda dejenere olması bağlamında bu kavramın da özellikle göz ardı edilmemesi gerekiyor. Nefsini ilahlaştırmış bir koca, nefsini ilahlaştırmış bir hanımefendi ailesine bu hayatı zehir edebiliyor. Öyleyse meseleye zihniyet açısından, öyleyse meseleye paradigma açısından, öyleyse meseleye gönüllerimizde ve zihniyetimizde şirk hastalığının olup olmadığı açısından bakmamız gerekiyor. Kulluğun ve minnet içerisinde olmamız gereken yegane makamın Allah-u Teala Hazretlerinin zatı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hepimiz bir eş olarak, karı olarak, koca olarak, çocuk olarak, nine olarak, dede olarak hepimiz Allah'ın kuluyuz. Asla birbirimizin kulu değiliz. Ancak birbirimizden farklı yaratılmış olmamız, ancak birbirimizden farklı özelliklerimizin olması münasebetiyle bu farklılıklarımızı ortak yaşayabilmemizin bir değeri haline dönüştürmekle mükellefiz. Ne demek istiyoruz? Bir ailede anne farklıdır, baba farklıdır, çocuklar farklıdır. Her birinin yapabileceği şeyler farklıdır. Bu farklılıkların yapabileceğimiz şeyleri icra edebilmede bir pozitif değer haline dönüştüğünü görüp, bir pozitif değer haline dönüştürüp bunu hayatımızın kolaylaşmasına bir imkan olarak dahil etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Aksi halde birileri efendi, birileri köle olursa o hayatın yaşanması, o hayatın çekilmesi mümkün olmaz değerli kardeşlerim. Cahiliyenin zihniyet anlamında, cahiliyenin düşünce anlamında tezahürlerinden bir tanesi de aşırı taassup, tutuculuk ve hamiyettir değerli kardeşlerim. Yani benim dediğim dedik algısı ve anlayışıdır. İnsan her daim kendisinin dediğinin olmasını istiyorsa burada zihniyet olarak bir problem vardır. Kendi dediği olmadığı zaman küsüyorsa, kendi dediği olmadığı zaman efendim içerisinde bulunmuş olduğu ortamı yaşanabilir olmaktan çıkartıyorsa burada bir cahiliye vardır değerli kardeşlerim. İnsan fedakarlık etmesini bilmesi gerekiyor. İnsan, muhatap olduğu, aynı ortamı paylaştığı insanlara karşı taassup durumuna düşmeden, tutuculuk hastalığına düşmeden, benim dediğim dedik algısına düşmeden bir hayatı paylaşmanın fedakarlığını ortaya koyması gerekiyor. Cahiliye zihniyeti böyledir değerli kardeşlerim. Cahiliye zihniyetinde biz yoktur, ben vardır. Cahiliye zihniyetinde hak kavramı yoktur. Haklı da olsa, haksız da olsa kendisine ait olduğunu düşündüğü şeyleri mutlak anlamda savunmak vardır. Bunlar bizim dinimizin, bunlar bizim peygamberimizin, bunlar bizim inanmış olduğumuz yüce kitabımızın ve yüce Rabbimizin bu dünyada değişmesini istediği ve değişmesini temin etmek için peygamberler gönderdiği, kitaplar gönderdiği ve bu uğurda mücadele ettiği değerli kardeşlerim hastalıklardır. Ve aziz kardeşlerim, cahiliyenin şirk zihniyeti dediğimiz zaman, cahiliyenin inanç paradigması dediğimiz zaman, cahiliyenin sorunu dediğimiz zaman, zihniyet planındaki sorunu dediğimiz zaman fark etmemiz gereken, bilmemiz gereken sorunlardan bir diğeri de zandır. Zannul cahiliye olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen bilgimiz olmayan konularda bilgisizce, sanki biliyormuşçasına zannımızla, heveslerimizle, beklentilerimizle ve keyfimizle, keyfiyet hususunda bir efendim gevşek algı ve anlayışla fikir yürütmektir. Yani bir bilgi temeli ve zemini olmadan hakkında özenli olmamız gereken konularda ileri geri konuşmaktır. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz zannul cahiliye olarak ifadelendiriyor ve örnek olarak da Allah hakkında bilgisizce konuşmayı ifade ediyor. Cahiliye zihniyetinin değişeceği, değiştirileceği ve hepimizin bu hastalıktan kurtulup, bütün insanlığın bu hastalıktan kurtulup, huzurlu ve mutlu günleri, insanın insanca, izzetlice, şereflice, haysiyetlice yaşayacağı günlere ulaşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Peygamberimizin hayatı. Thank you.